Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere İbrahim suresinin 21 ila 27. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Ruhul Beyan tefsirimizin müellifi İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini de rahmetle yad ederek önce size tefsirini aktaracağımız İbrahim suresinin 21 ila 27. ayetlerinin tilavetini takdim ediyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Rabbimizin cümlemizden bir salih amel olarak kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere bilcümle Peygamberan-ı İzam'ın ruhlarına, Ehl-i Beyt'in Ezvacı Tahirat'ın ervahına, Ashab-ı Kiram Hazretleri ve Bedir'de, Uhud'da şehit olan Şühedâ-i İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ruhlarına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahâ-i İslam, kibâr-ı evliya ve sâdât-ı kirâm hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun, ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, İbrahim Suresinin 21. ayeti celilesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar büyüklük taslayanlara biz size tabi idik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından ufak bir şey savabilir misiniz diyecekler. Büyüklük taslayanlar ise Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için de sığınacak bir yer yoktur diyecekler. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, kıyamet gününde hepsi ifadesi Kâşifî'nin tefsirinde belirtildiği üzere mümin ve kafirlerden olan bütün ölüleri kapsar. Bunlar Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Ya da önder olsun, tabi olsun bütün ölüler haşır ve hesap için bir araya toplanacaktır manasındadır. Nitekim Allah Teala sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin? Onlar hepsi ayağa kalkmış bulunuyorlar. Zümer suresinin 68. ayeti kerimesinde buyurduğu üzere sura ikinci kez üflendiğinde bütün ölmüşlerin ayağa kalkmış olacakları bildirilmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz diyor ki, onlar toprağın koynundaki bekleme süreleri sona erdikten sonra sura ikinci defa üflenmesiyle birlikte topraktan çıkacaklardır. Bu ayet hiçbirini bırakmaksızın onların hepsini mahşerde toplamış olacağız. Kehf suresi 47. ayetine benzemektedir. Ayette belirtilen şeyler kesin gerçekleşeceği için geçmiş zaman sığgası tercih edilmiştir. Ve ayet şöyle devam ediyor. Ve zayıflar, yani tabi olanlar, yani avam tabakası, biz dünyada size tabi idik derler. Burada zaaf, kuvvetin tersi olup kuvvetsizlik anlamındadır. Bu bazen nefis, beden, hal, gidişat ve görüşte olabilir. Buraya en uygun düşen mana görüş zafiyetidir. Çünkü onların görüşleri güçlü olsaydı peygamberleri yalanlama ve onların nasihatlerinden yüz çevirme hususunda kimseye tabi olmazlardı. Fakir der ki diyerek Bursevi Hazretleri görüşünü ortaya koymaktadır. Bu şartlı ifade üzerinde biraz düşünmek gerekir. Çünkü nice insanlar vardır ki sağlam bir düşünceye ve güçlü bir görüşe sahip olurlar. Bununla birlikte ehli küfür ve dalaletten olan otorite sahiplerinin hışmından korkan zayıf karakterli kişiler oldukları için müstakil hareket edemezler. Şu halde en uygunu zayıfın tıpkı el-müstadafin yani zavallılar, zayıflar ifadesinde olduğu gibi zelil görülen, birilerine boyun eğen manasında olmasıdır. İşte bu zayıflar büyüklük taslayanlara, Allah'a itaat yolundan çıkmış liderlerine yani Allah'a itaat yolundan çıkmış liderlerine biz dünyada size tabiydik. Yani biz peygamberleri yalanlama ve nasihatlerinden yüz çevirme hususunda sizin bize emrettiklerinize itaat eden tabiler idik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından ufak bir şey, yani Allah'ın azabından bir kısmını savabilir misiniz diyecekler. Maksat liderleri kınayıp azarlamaktır. Çünkü onlar da liderlerinin kendilerini içinde bulundukları durumdan kurtaramayacaklarını bileceklerdir. Müellifimiz devam ediyor. Büyüklük taslayanlar tabilerinin kınamalarına karşılık vermek ve yaptıklarına mazeret göstermek üzere, ey topluluk, Allah bizi hidayete erdirseydi, yani bize iman yolunu göstererek imana muvaffak kılsaydı, biz de sizi doğru yola iletirdik. Fakat kendimiz de sapık olduğumuzdan sizi de saptırdık. Yani sizin için tercih ettiklerimizi kendimiz için de tercih etmiştik. Kâşifî der ki, eğer Allah Teâlâ kurtuluş yolunu gösterseydi, elbette biz de size azaptan o kurtuluş yolunu gösterirdik. Fakat kurtuluş yolu kapalıdır ve bizim şefaatimiz bu dergâhta reddedilmiştir. Ayet devam ediyor. Şimdi bu azap ve helak tehlikesinden kurtulmak için sızlansak da, rahmeti bekleyerek karşılaştıklarımıza sabretsek de birdir. Ayette geçen el ceza yani sızlanmak, belaya sabretmemek demektir. Burada zayıfların ümitlerini kestikleri ifade edilmektedir. Tabilerin kınamaları bir nevi sızlanmak manası taşıdığından, büyüklük taslayandan bundan kurtuluş olmadığını açıklamak maksadıyla cevaplarına şunu da ekleyeceklerdir. Azaptan çünkü bizim için sığınacak, kurtulacak ve kaçacak bir yer yoktur diyecekler. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Çünkü bizim için sığınılacak bir yer yoktur ifadesi, kaçıp kurtulacak bir yer yoktur manasınadır. Çünkü kurtuluş vasıtası ve zamanı elimizden kaçmıştır. Bizim için birdir ifadesi hem zayıfların hem de büyüklük taslayanların sözü olabilir. Nitekim şu husus da bunu desteklemektedir. Cehennemlikler birbirlerine haydi hep beraber ağlayıp sızlanalım derler. 500 sene ağlayıp sızlanırlar. Fakat bu onlara bir fayda vermez. Bunun üzerine bari sabredelim derler. Yani ibadetlere sabretmeleri sayesinde Allah'ın müminlere merhamet ettiği gibi azaba sabretmeleri sayesinde kendilerine de acır ümidiyle böyle derler ve sabrederler. Fakat bu da onlara bir fayda sağlamaz. İşte o zaman ayetteki sözü tekrar söylerler. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen İbrahim suresinin 22. ayeti celilesinde Rabbimiz Teala bize şu bilgiyi veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hesapları görülüp iş bitirilince şeytan diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi inkara çağırdım. Siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Şüphesiz daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı reddettim. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, hesapları görülüp iş bitirilince, yani hesapla alakalı hükümler bitirilip, cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra ya da saadet ehline saadet, şekavet ehline de şekavet emredildikten sonra hem zayıfları hem de büyüklük taslayanları saptıran şeytan diyecek ki, ey beni suçlayanlar, şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti. Yani haşir ve cezanın olacağına dair Allah'ın vaadi doğru ve gerçektir. İşte şimdi size vaat ettiklerini tam olarak yerine getirdi. Ben de size vaat ettim ama boş bir vaatte bulundum. Bu vaat yeniden dirilme ve hesaba çekilmenin olmayacağıydı. Olsa bile putlar size şefaat edecekti. Ama verdiğim sözde size yalancı çıktım. Kâşifî der ki, el-ihlâf. Aslında sözünü yerine getirme gücü olan birinin bu sözü yerine getirmemesi demektir. Oysa şeytanın zaten böyle bir gücü yoktur. Dolayısıyla caydım, size yalancı çıktım ifadesi mecaz olmaktadır. Şeytanın yaptığı vaadin boş olduğunun ortaya çıkması, verdiği bu sözü yerine getirecek bir gücü varmış da sözünden caymış gibi anlatılmıştır. Oysa şeytan kim? Böyle bir güce sahip olmak kim? Hülasa şeytan şöyle demiş oluyor. Size yalan söylediğim bugün tamamen açığa çıkmış bulunuyor. Ve şeytan şöyle devam ediyor. Zaten benim size karşı, yani sizi küfre ve masiyete zorlayacak bir gücüm, bir tasallut ve hakimiyetim de yoktu. Ve şöyle devam ediyor şeytan sözlerine. Ben sadece sizi inkara çağırdım. Yani vesvese verip süsleyerek bana itaat etmeye sizi çağırmam dışında bir gücüm yoktur. Bu da hakimiyet ve güç cinsinden sayılmaz. Siz de kendi rıza ve tercihinizle benim davetime hemen koştunuz. O halde size batıl vaatlerde bulundum diye beni yermeyin. Çünkü bu benim yaratılışım icabıdır. Ve ben sizin apaçık bir düşmanınızım. Allah Teala şeytana kulluk etmeyin. Yasin suresi 60. ayet. Şeytan size aldatmasın. Araf suresi 27. ayet. Böyle buyurarak sizi benim düşmanlığımdan sakındırmıştı. Düşmanlığa soyunan birisi çirkin bir şeye çağırdığında kınanmaz. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Masiyeti tercih edip ondan hoşlandığınızdan dolayı asıl kendinizi yerin. Size söylediğim yalan konusunda beni siz tasdik ettiniz, doğru çıkardınız. Allah'ın size söylediği doğru sözü de yalan saydınız. Çünkü benim söylediklerim nefislerinizin hevasına uygun düşüyordu. Hakk'ın kelamı ise nefislerinizin hevasına ters, damağına da acı geliyordu. Dolayısıyla siz kınanmayı benden daha fazla hak ediyorsunuz. Ve şeytan yine şöyle devam ediyor. Ne ben sizi şu içinde bulunduğunuz azaptan kurtarabilirim, ne de siz beni içinde bulunduğum azaptan kurtarabilirsiniz. Yani birbirimizi Allah'ın azabından kurtaramayız. Şüphesiz daha önce, yani bugünden önce dünyada iken, beni Allah'a ortak koşmanızı bugün reddettim. Yani itaat konusunda, sözünü tutma hususunda beni ona ortak koşmanızı bugün reddettim. Şeytanın dünyada reddetmesinin manası Allah'a ortak koşmaktan kendisini uzak tutması ve şirki kerih görmesidir. El-İrşad'da şöyle denilir. Şeytan demek istiyor ki, beni Allah'a ortak koşmanız, size yardım etmem konusunda sizi ümitlendiriyor. beni mabud edindiğiniz için üzerimde bir hakkınız olduğunu sanıyorsunuz. Ben de böyle olmayı istiyor ve arzu ediyordum. Ancak bugün bunu inkar ediyorum. Bunun için size bir minnet duymuyorum. Aksine hem mabud olmaktan hem de sizden uzak olduğumu bildiriyorum. Dolayısıyla artık benimle sizin aranızda hiçbir alaka kalmamıştır. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor aziz dinleyenlerim. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. Bu söz şeytanın sözünün son tarafı da olabilir. Allah Teala'nın yeni başlayan bir sözü de olabilir. Buradaki zalimler şeytan ve ona tabi olan insanlardır. Çünkü şeytan davetini batıla yaparak yapılması gerekeni yapmamakla zulmedendir. Tabileri ise uyulmaması gereken bir varlığa ittiba ederek zulmettiler. Ayette belirtilen hususların benzerlerinin anlatılması dinleyenler için bir lütuf ve kendilerini hesaba çekerek akıbetlerini düşünmelerine vesile olacak bir ikazdır. Cenab-ı Hak daha sonra müminlerin durumlarını, sonlarının ne olacağını şu ayetle ifade buyuruyor. İbrahim Suresi 23. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri selamdır. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine ayetin ilk ifadeleriyle başlıyor. İman edip de iyi işler yapanlar, yani imanla ameli salihi birleştirenler, Rablerinin izniyle, yani Allah Teala'nın emriyle, tevfik ve hidayetiyle, ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan, türlü türlü rengarenk cennetlere sokulacaklardır. Onları girdirenler ise meleklerdir. Burada insanın kendi tabiatıyla baş başa bırakılması durumunda ne iman edeceğine, ne iyi işler yapacağına, ne de cennete girebileceğine bir işaret vardır. Adem Aleyhisselam'ın cennette ebedi kalamaması gibi ilahi yardım olmadığı takdirde hiç kimse de kalp cennetinde bir an bile kalamaz. Nitekim Ettevilatun Necmiye'de böyle geçmektedir. Gelelim ayet-i kerimedeki orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri selamdır. Ayette geçen ettahiyye uzun bir ömre sahip olması için birine dua etmek anlamındadır. Yani melekler onlara cennetlerde her türlü afetten uzak kalmaları için dua ederler. Ya da müminler birbirlerine selam temennisinde bulunarak uzun ömür dilerler. Selam aynı zamanda müminlerin dünyadaki selamlaşma ifadeleridir. Müellifimiz diyor ki selam ilk olarak babamız Adem Aleyhisselam'dan sadır olmuştur. Vehb bin Münebbih'in bildirdiğine göre Adem Aleyhisselam Peygamber Efendimizin nurunun parlaklığını görünce Cenab-ı Hakk'a bunun ne olduğunu sordu. Allah Teala, o senin neslinin arasından çıkacak olan bir peygamber, Muhammed'in nurudur. Bütün peygamberler onun sancağı altında toplanacaklardır buyurdu. Bunu duyan Adem Aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görme arzusuyla doldu. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nuru, Adem Aleyhisselam'ın şehadet parmağının ucunda belirdi. O da bu nuru selamlayınca Allah Teala Peygamber Aleyhisselam hesabına bu selamı aldı. İşte selam Adem Aleyhisselam'dan sadır olduğu için sünnet, selamı almak da Allah Teala'dan olduğu için farz olarak kalmıştır. Vitir namazının rekatlerinin sayısı da buna benzer diyor müellifimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'te peygamberlere imamlık ederek namaz kıldırınca Musa aleyhisselam kendisi için bir rekat de Sidre-i Münteha'da kılmasını tavsiye etmişti. Allah Teala şöyle buyurur. Onunla buluşacağın konusunda sakın şüpheye düşme. Secde suresi 23. ayet. Yani Miraç gecesi Musa aleyhisselamla buluşacağın konusunda şüphe etme. Sidre-i Münteha'da bir rekat namaz kılan Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam buna bir de kendisi için kıldığı bir rekati ekledi. Allah Teala bir rekat daha kılmasını emretti. Böylece bu namaz akşam namazı gibi tek rekatli oldu. Bu rekatı kılmak için ayağa kalktığı sırada da Allah Teala kendisini rahmet ve nuruyla kuşattı. Bu sebeple kendi ihtiyarı olmaksızın elleri çözülüverdi. Elleri kaldırmanın sünnet olması buraya dayanmaktadır. Hazreti Peygamber bu namaza şu hadisiyle işaret eder. Allah Teala size bir namaz daha teşri buyurdu. Dikkat edin, bu namaz vitir namazıdır. Böylece Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendisi için kıldığı rekat sünnet, Musa aleyhisselam için kıldığı vacip, Allah Teala için kıldığı rekat ise farz olmuştur. Fakihler bu namazı kılacak kişinin vitir namazını kılmaya niyet ettim demesi gerekir derler. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize ara verelim. Kaldığımız yerden inşallah ikinci bölümde devam edelim.
Vadi firkatte kaldı canı dil. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Bir nigahı lütf ile dilşad kıl. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Kurbi ev ednaya vasıl olmaya, barigahı hakka dahil olmaya, cümle bu maksudu hasıl olmaya. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Sensin ol miftahı ebvabı kulub. Himmetinle açılır gaybul guyub. Seddirah oldu bana bunca zünub. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. İçmeseydi Hızır feyzin şerbetin, bulmaz idi zindegani devletin. Def edip zenbi vücudun afetin. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Evvelü ahirçü sensin rehnuma. Daim irşadınladır vaslı huda. Hakkı'yı gurbet keşe ol aşina. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir.
Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala İbrahim suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel söz, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ayette geçen görmedin mi ifadesi, ya Muhammed, peygamberlik nurun sayesinde görmedin mi şeklindedir. Ayet devam ediyor. Allah nasıl bir misal getirdi? Yani Allah onun benzerliğini nasıl açıklayarak layık olduğu uygun yere koydu? Güzel söz. Bu cümle görmedin mi ifadesinin tefsiridir, açıklamasıdır. Buradaki güzel söz kelime-i tevhiddir. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Kur'an, tesbihat, hamd etme, mağfiret dileme, tevbe etme, İslam'a davet etme gibi hakkı ifade eden ya da salaha çağıran bütün güzel sözler de bu kelimenin şümulüne dahildir. Yine güzel söz, kökü sabit, yani alt kısmı kökleriyle birlikte yeryüzünün derinliklerine girip iyice yerleşen, dalları yani üst tarafı ve başı ise gökte olan, yukarı tarafta olan güzel bir ağaç gibidir. Yani güzel sözün böyle bir ağaca benzediğine hükmedilir. Yoksa Allah o sözü bu şekle soktu demek değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu da yoktur, tadı da acıdır. Müellifimiz yine bir hadis-i şerifle devam ediyor. Allah katında en değerli ağaç hurmadır. Çünkü hurma ağacı Adem aleyhisselamın yaratıldığı toprağın arta kalanından yaratılmıştır. Hazreti Meryem de bir hurma ağacının altında doğum yapmıştır. Bu hadis El-Mekasidül Hasene'de geçmektedir. Bu yüzden hurma ağacının meyvesi diğer meyvelerden daha tatlı ve güzel olmuştur. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerime 25. ayet-i kerimeye bağlanıyor ve Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah öğüt almaları için insanlara böyle misaller verir. O ağaç Rabbinin izniyle, yani yaratıcısının iradesi, kolaylaştırması ve oldurmasıyla Allah'ın meyve vermesi için belirlediği her zaman yemişini verir. Bu zaman tam bir senedir. Çünkü hurma ağacı senede bir kez meyve verir. Hurmanın çiçek açmaya başlamasıyla kesilmesi arasında 6 ay vardır. Bazıları ise ayette geçen her zaman ifadesini kendisinden bütün vakitlerde istifade edilir şeklinde açıklıyorlar. Çünkü hurma gece gündüz, yaz kış, taze veya kuru olarak devamlı yenilebilir. İşte müminin ameli de böyledir. Tıpkı bu ağacın yükselmesi gibi günün ilk ve son saatlerinde yükselir durur, asla kesintiye uğramaz. İhlas kelimesinde de artma ve eksilme olmaz. Fakat bu kelimenin bir imdadı vardır. Bu ise tıpkı bu ağacın terbiye edilerek gelişmesi gibi amelleri vakitlerinde yapmaya muvaffak kılınmaktır. Ayet şöyle bitiyor. Allah öğüt almaları için, yani verilen misalleri anlayıp kavramaları için insanlara böyle misaller verir. Hak Teala bu misalleri insanlar için ileri sürer, beyan eder. Çünkü böyle benzetmeler yapmak kulların daha iyi anlayıp öğüt almalarını sağlar. Çünkü benzetme manaları duyu organları ile hissedilen şeyleri tasvir etmek demektir. Ayrıca İncil'de Meseller adlı bir bölüm vardır. Peygamberlerin, alim ve hakimlerin sözlerinde de sayılamayacak kadar temsili anlatım vardır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 26. ayet-i kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kötü sözün durumu da gövdesi yerin üstünden koparılmış, sabit olmayan kötü bir ağaca benzer. Müellifimiz diyor ki, kötü sözün durumu da gövdesi yerin üstünden koparılmış, yani yerle bağlantısı tamamen kesilmiş, sabit olmayan, istikrarsız vaziyetteki Ebu Cehil karpuzu gibi kötü bir ağaca, yani o ağacın durumuna benzer. Ayette geçen kötü söz, inkar kelimesi, yani kelime-i küfür olmakla birlikte, inkara çağırma, gerçeği yalanlama gibi bütün çirkin kelimelere de şamildir. Burada yerin üstünden buyurulmasının sebebi, bu ağacın köklerinin yere oldukça yakın olmasıdır. Et-Tibyan da şöyle der, bu ağacın kötülüğünden maksat son derece acı ve zararlı olmasıdır. İtidal sınırını aşan her şeye kötü, yani habis denilir. İmam Gazali şöyle der, Cenab-ı Hak bu ayette aklı güzel ağaca, hevayı da kötü ağaca benzetmiştir. Hasılı, durmadan kötülüğü emreden habis nefis, yani nefsi emmare, kendisinden kötü kelimelerin doğduğu ağaca benzer. Bu kelime, Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkındaki kötü itikadı yüzünden ya da masiyet işlemek yüzünden kendisine zulmeden habis nefsin kötülüğünden doğan bir kelimedir. Bu kelime, başkalarının namus ve malına saldırmak suretiyle onlara zulmeden nefsin kötülüğünden de neş'et eder. Kâşifî der ki, o ağaç için sebat ve istihkam yoktur. Ne yere kök salabilir, ne de dalları göğe yükselir. Hak Sübhanehu ve Teala, kökü müminin gönlünde sabit, amelleri âlâ-yı illiyyine, yani yüceler yücesine doğru yükselen ve sevabı her zaman o mümine ulaşan iman ağacını hurma ağacına benzetmiştir. Hurma ağacının kökü bittiği yerde karar kılmış ve dalı yükseklere doğru yönelmiştir. İnsanlar her vakit ondan faydalanır. Mukallit kafirin gönlünde hüccet ve burhan olmadığı cihetten, kendisinde sebat olmadığı, kabule karin olacak amel de ondan sadır olmadığından, Allah küfür ve putlara ibadet içinde Ebu Cehil karpuzunu temsil getirdi. Onun ne kökü yerde karar tutar, ne de dallarına itibar edilir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. İbrahim Suresi 27. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam sözle tespit eder. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Müellifimiz diyor ki, ayetteki ilk kelime, Allah iman edenleri dünya hayatında da, yani gerek ahiret alemine dahil olan ve ahiret menzillerinin ilki olan kabirde münker nekir sual sorduğunda, gerekse öteki uhrevi merhalelerde sağlam sözle, yani kelime-i tevhid ile tespit eder. Çünkü kelime-i tevhid, müminin kalbinde iyice yer etmiş haldedir. Nitekim sağlam söz, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözüdür ki, Hak Teala müminleri onun üzerinde sabit kılar diyor Kâşifî. Aziz dinleyenlerim, müellifimiz şöyle devam ediyor. Allah iman edenleri dünya hayatında sağlam sözle tespit eder. Onlar bir belaya müptela kılındıkları zaman, türlü türlü işkencelere tabi tutulsalar bile, sebat edip dinlerinden dönmezler. Tıpkı Zekeriya, Yahya, Cercis, Şem'un ile ashab-ı Uhdud tarafından öldürülen, vücutları demir taraklarla taranan müminler gibi, bazı peygamberler ve salih zatlar gibi. Salavatullahi aleyhim ecmain. Müftü Sadi şöyle der: rivayete göre Cercis havarilerden biriydi. Allah Teala ona ölüleri diriltebileceği ismi öğretmişti. Musul'da da putperest bir zorba vardı. Cercis bu zorbayı sadece Allah'a kulluk etmeye davet etti. Zorba adamlarına Cercis'i yakalamalarını emretti. Adamlar Cercis'i yakalayıp onun el ve ayaklarını bağladılar. Bu zorba kişi demir tarakların getirilmesini emretti. Göğsü ve kolları tarandı, sonra da üzerine tuzlu su döküldü. Fakat Allah ona sabır verdi ve onu sabrettirdi. Nice işkencelere tabi tuttuktan sonra onu lime lime kestiler. Fakat Allah ona tekrar can verdi. O da zorbayı ve kavmini yine Allah'a davet etti. Ne var ki bu zorba hükümdarın yine iman etmemesi üzerine Allah Teala oranın altını üstüne getirmek suretiyle şehirlerini ters yüz ederek kavmiyle birlikte o zorbayı helak etti. Kıymetli dinleyenlerim, burada müellifimiz bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini bildiriyor bizlere: Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en rezil çağına, yani erzeli ömre varmaktan sana sığınırım. Deccal fitnesinden sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birini defnettiği zaman kabrin üzerinde durup, kardeşiniz için mağfiret dileyin ve sebatkar olmasını niyaz edin. Çünkü şimdi ona sual soruluyor buyururdu. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i defnedince kabri başında durup şöyle dedi: oğulcum, kalp üzülür, göz yaşarır. Fakat Rabbimizi gazaplandıracak bir söz söylemeyiz biz. Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Oğulcum, Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, babam da Allah'ın peygamberidir de. Bu durum karşısında sahabiler ağladı. Ağlayanlardan birisi de Hazreti Ömer radıyallahu anh idi. Hazreti Ömer'in sesi iyice yükselince Peygamberimiz ona döndü. Seni bu kadar ağlatan şey nedir ey Ömer diye sordu. O da ey Allah'ın Resulü, henüz buluğ çağına ermediği ve amelleri yazılmaya başlamadığı halde şu oğlunuz sizin gibi birisinin tevhidi telkin etmesine ihtiyaç duyuyorsa, hem buluğa ermiş hem de amelleri yazılıp duran ve sizin gibi bir telkincisi de olmayan Ömer'in hali ne olacak dedi. Bu söz üzerine Hazreti Peygamber ve sahabiler de ağlamaya başladılar. Cebrail aleyhisselam gelerek, Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam sözle tespit eder ayetiyle geldi. Hazreti Peygamber'in bu ayeti okuması üzerine herkes memnun oldu, gönüller sükunet buldu ve Allah'a şükrettiler. Müellifimiz sözlerini şu dua ile tamamlıyor: ölüm gelene kadar bizi ve sizi apaçık hak üzere sabit kılmasını, telvin ehli korkuya düştüğünde emniyet ve güven makamında yerleşen sıddıklardan kılmasını Allah Teala'dan niyaz ederiz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala'nın selamı, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun efendim.